Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, bendeniz İbrahim Baran. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte huzurlarınızdayız. Malumunuz birkaç programdır Kudüs'ü konuşuyoruz ve neredeyse her programın sonunda bendeniz Kudüs'ü ısrarla dile getirmek istediğimizi vurguluyor. İnşallah bu program da böyle bir program olacak. Biraz Kudüs'ü, Filistin'i ve oradaki Yahudi göçünü masaya yatırmaya çalışacağız. Özellikle bu sürecin başlangıcından itibaren bu mevzuyu dile getirmeye çalışacağız kıymetli hocamızla. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Şimdi Filistin denilince hocam, Kudüs denilince malumunuz hep bugünkü süreç akla geliyor ki kuşkusuz bugünkü süreçte birdenbire ortaya çıkan böyle 5 yıllık 10 yıllık bir mevzu değil. Bunun bir tarihi arka planı var hocam. Bu arka planındaki en önemli aktör, en önemli faktör daha doğrusu nedir?
Evet, birkaç haftadır Filistin'i, Kudüs'ü konuşuyoruz, tarihini konuştuk. Geçen hafta da bir misafir olarak aslında 18. yüzyıl Kudüs'ünü konuşmuştuk. Bugün de 19. yüzyıl, hatta 20. yüzyıla doğru, günümüze doğru geleceğiz ve belki de meselenin en önemli, dinleyicilerimizin daha çok vakıf olduğu bir husus, Yahudi göçünü, Abdülhamit dönemini konuşalım istiyoruz. Ama önceki programlarımızda da değindik. Şöyle bir özetle başlayacak olursak, birincisi bizim bugün modern dönemde gördüğümüz Hristiyan-Yahudi işbirliği, dostluğu tarihin sayfalarında mevcut değildi. Tam tersine Avrupa tarihi, Batı'nın tarihi antisemitizmle doludur. Bunun belki önceki haftalardaki programlarımızda örneklerini verdik. Mesela veba salgınından bahsederken 1350'lerdeki Avrupa'da Yahudiler bu veba salgınının bir sebebi olarak görülmüştü ve Yahudilere karşı bir kovuşturma başlatılmıştı Avrupa genelinde. Yine ara ara İspanya, Endülüs Emevilerinden ve oradaki Yahudilerden bahsettik yine sohbetlerimizde. 1492 Endülüs Emevilerin sonudur ama 1492'ye gelinmeden önce buradaki Müslümanlar ve Yahudiler bu coğrafyadan, Endülüs coğrafyasından kovulmuşlardı. Dolayısıyla 1490'larda İspanya, Portekiz ama 1500'lerde de devam eden bir Yahudi düşmanlığı var Avrupa'nın neredeyse genelinde. Saksonya 1537, Brunswick 1543, Berlin 1573, Hannover, yani bugünkü Alman coğrafyasında 1550'lerde tam anlamıyla bir Yahudi düşmanlığı ve Yahudileri dışlama söz konusu. Papalık devletinde, Silezya'da. Dolayısıyla Yahudiler Avrupa tarihinde hiç de ne diyelim barışçıl bir şekilde kabul görmedi, hoş görülmediler. Çok ciddi anlamda kovuşturmalara, dışlanmalara maruz kaldılar. Dolayısıyla bu antisemitizm maalesef bugün ne diyelim Batı dışındaki toplumlar, özellikle Müslümanlara yamanmaya çalışılan bir yaftadır bu.
Evet.
Aslında Avrupa'nın kendisinde çok daha net bir şekilde görülebilir. Ama biraz daha modern döneme geldiğimizde ise Filistin'e modern dönemdeki Yahudi göçü 1700'lerin sonlarında başlıyor. Bu da o zamanlar Polonya ve Kuzey Afrika'dan başlıyor. Ama 19. yüzyılın ilk çeyreğinde de yine önemli bir dalga görüyoruz. Bu da bilhassa Yunan bölgesinden Yahudilerin yine Osmanlı coğrafyasına ve Filistin'e doğru göçleri. Burada ilginç bir durum da var. O da şu, tarihe ilgili dinleyicilerimiz bilecektir. 1821'de meşhur Yunan isyanı var ve önemli bir çatışmaya da neden olacak. Akabinde Yunanistan bağımsızlığına kavuşacak. Fakat bu süreç içerisinde Ortodoks olan Yunanlar ile Yahudilerin arası çok ciddi anlamda bozulacak. Çünkü Yahudiler Osmanlı'yla çok daha dostane bir ilişki içerisindeydi. Osmanlı coğrafyası içerisinde ve Yunan isyanına destek vermiyordu Yahudiler. Bu nedenle de Ortodoks Yunanların çok ciddi zulmüne, baskısına ve kıyımına maruz kalmışlardı. Ve 1820'lerde de Anadolu'ya ve Filistin'e doğru bir göç dalgasının başladığını görüyoruz. Bütün tarihçilerin hemfikir olduğu konulardan bir tanesidir ki Osmanlı-Yahudi ilişkileri genelde iyiydi. Yani Osmanlı coğrafyasındaki Yahudiler hoş karşılanmışlar, dini özgürlüklerine sahiptiler. Bu anlamda bu Reconquista dediğimiz yeniden fetih hareketiyle Endülüs'ten gelen Yahudilere de Osmanlı el açmıştı ve onları çeşitli şehirlere yerleştirmişti.
Hocam, dolayısıyla çok özür dilerim. Yani imparatorluğun tarih sahnesinden silindiği ana kadar Yahudilerle Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü bu döneme ilişkin herhangi bir olumsuz kayıt görünmüyor hocam sanki.
Kesinlikle söylenebilir. Doğru. Yani neredeyse imparatorluğun yıkıldığı tarihlere kadar Yahudilerle Osmanlı Devleti'nin ciddi bir sorunu olmamıştır. Yani bunun tabii ki farklı sebepleri var. Yani bir Yahudi devletinin olmayışı, yani hatırlayın her bir dini azınlığa sahip çıkan bir devlet vardı, Avrupalı güç vardı. İşte Ruslar Ortodokslara sahip çıkıyordu, Fransa Katoliklere, İngilizler Protestanlara himaye ediyordu. Dolayısıyla Yahudilere sahip çıkacak bir devletin olmaması da Yahudileri Osmanlı'ya karşı daha dostane bir ilişki içerisinde olmayı zorunlu kılıyordu belki. Ama herhangi bir ciddi sorun olmamıştı. Ne zamana kadar aslında, pardon cümlemi yeniden kurayım. Bu durum aslında yavaş yavaş 19. yüzyılın son çeyreğinde değişmeye başladı. Yani Osmanlı Devleti'nin gündeminde Yahudi bağlantılı bir Filistin meselesi 1870'lere kadar yoktu. Ve şunu söyleyelim, Osmanlı Devleti dünyada Yahudi nüfusu açısından devletler sıralandığında 5. sıradaydı. Ve yaklaşık işte 1900'ler itibariyle Osmanlı'da 450 bin civarında Yahudi vardı. Ama Osmanlı şehirlerinin hiçbirisinde Yahudi nüfus çoğunluğunu görmüyorsunuz. Yani Yahudiler işte Edirne'de, İzmir'de, Manisa'da, Kudüs'te, Bağdat'ta, hatırlayın Bağdat Yahudileri üzerine de program yapmıştık. Buralarda Yahudiler çoğunlukta bulunmuyorlar. Dolayısıyla aynı Ermeniler gibi çok farklı vilayetlere yayılmış durumdalar. Ama Yahudiler Osmanlı coğrafyasında herhangi bir yerde çoğunluğu oluşturmuyorlardı. Ve bu nedenle de aslında Filistin meselesi ve buraya Yahudi göçü meselesi 1870'lerden sonra daha bir mesele ve problem olmaya başladı diyebiliriz.
Şimdi bu antisemitizm mevzuyla ilgili iki şey var hocam, önemli altı çizilmesi gereken. Bir tanesi, antisemitizmin Müslümanların üzerine yıkılmaya çalışılan, Müslümanlara yaftalanmaya çalışılan bir durum olduğunun altını çizdiniz. Halbuki antisiyonizmle antisemitizm aynı şey değil.
Değil.
Aslında bugün Müslümanların tam olarak içinde bulunduğu psikolojiyi ifade edecek kelime antisiyonizmdir, değil mi?
Katılıyorum. Hatta ben şöyle bir işin içerisinde bir ironiyi de görüyorum. Yani antisemitizm ne demek? Semitizm, semitik halklar, semitik diller dediğimiz bir şey var, değil mi? Evet. Ya da biz bunu daha çok geleneğimizde Sami halklar ya da Sami diller diyebiliriz. Yani Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dan geldiğine inanılan soy Sami halklardı. Ve bu Sami halkların içerisinde Araplar da vardı, Yahudiler de vardı ve Mezopotamya bölgesinde başka daha küçük halklar da vardı. Dolayısıyla aslında bugün birbirlerine düşman olduğu varsayılan Araplar ve Yahudiler aslında aynı dil grubuna ait, aynı ırk grubuna ait. Dolayısıyla antisemitik dendiğinde aslında Arap karşıtlığı da akla geliyor. Ama gelmiyor. Yani tam aslında zaman içerisinde bir anlam kayması yaşamış ve bugün biz sadece antisemitizm deyince Yahudi düşmanlığı anlıyoruz. Oysa ki dediğiniz gibi antisiyonizm belki demek daha doğru. Nuri Pakdil'in ifadesi aklıma hep gelir. Antisyonist olarak kendisini tanımlardı merhum şair. Ona da rahmet dileyelim buradan. Eyvallah. Dolayısıyla ya da altını çizdiğiniz fark önemli bence.
Bir de hocam antisemitizmin o dönemde Avrupa'da yoğun bir şekilde var olduğunu ifade buyurdunuz. Bunun özel bir sebebi var mıydı acaba?
Mesela şöyle söyleyelim. Bu dönemdeki Yahudi göçlerinin özellikle Osmanlı coğrafyası dışından baskıların artmasındaki sebeplerden bir tanesi önce 93 harbi ve daha sonra akabinde Rusya'da yaşanan bir pogrom, yani Yahudi kıyımı. Dolayısıyla aslında 1870'lerden bahsettiğimizde biraz daha Abdülhamit dönemine girmiş oluyoruz. 93 harbi Abdülhamit'in tahta çıkışının hemen ardından ortaya çıkmış, patlamış bir harpti. 1877-78 yılları arasında ve bu tarihten sonra Osmanlı ciddi toprak kayıplarına maruz kaldı. Romanya bunlardan bir tanesiydi örneğin ve Romanya'da da ciddi sayıda Yahudi bulunuyordu. Hem yüz binlerce Müslüman Anadolu'ya doğru Osmanlı iç topraklarına göç etmişti ama bunların arasında binlerce Yahudi de vardı. Rusya bu anlamda önemli çünkü Rusya'da 1881 yılından sonra 1881-82 yıllarında ciddi bir pogrom yaşandı. Nedir bu? Yani Rusların Yahudilere karşı yapmış oldukları çok ciddi bir kıyım söz konusu olacak. Bu kıyım neyden kaynaklanıyor? Ya da mesela Theodor Herzl'in hatıratını okursanız o da Avusturya'da yaşarken bu antisemitizm hikayeleriyle büyüyor. Yani orada da benzer durumlar var. Avrupa içerisinde de var. Ama şunu görüyoruz. Yahudiler aslında asimile edilmesi kolay bir topluluk değil. Yani dinsel ve kültürel farklılıklarını koruyabilen bir toplum. Bu anlamda geleneklerine, dini kültürlerine çok bağlı bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Ve Rusya'daki Ruslaştırma politikaları çerçevesinde bu asimile edilemeyen Yahudiler her zaman bir tehdit unsuru olarak görülüyor. İşin tuzu biberi de şu olacak. 1881 yılında Rus Çarı 2. Alexander suikastla öldürülünce Yahudilerin de bu olayda bir parmağı olduğu iddia edilecek ve Rusya'da halkın öfkesi bir anda patlayacak ve Yahudilere karşı ciddi bir şiddet ve zulüm eylemlerine girişecekler. Dolayısıyla aynı 1350'lerdeki veba salgını Avrupa'sında olduğu gibi 1880'lerde Rusya'da ve daha bilemediğimiz belki farklı tarihlerde Yahudilere karşı ciddi zulüm, kıyım söz konusuydu. Gerek Avrupa'nın içerisinde gerek Rusya topraklarında. Bu Rusya'daki önemli. Niye? Çünkü size bir rakam vereceğim. Demin şunu Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudilerin dünya Yahudi nüfusu içerisindeki oranı bakımından 5. sırada dedik Osmanlı Devleti. 1. sırada Rusya yer alıyor. Çok ilginç. Yani 1900 tarihi itibariyle dünyadaki Yahudi nüfusunun coğrafi üzerindeki dağılımına baktığımızda 1. sırada Rusya İmparatorluğu geliyor ve bu imparatorluğun içerisindeki toplam Yahudi nüfusu 5.215.000. 2. sırada Avusturya Macaristan geliyor. Theodor Herzl'in memleketi diyelim. 2.100.000 civarında. 3. sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 1.780.000 civarında. 4. sırada Almanya. 607.000 Yahudi. 5. sırada da yaklaşık 450.000 Yahudi ile Osmanlı Devleti geliyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın komşusu olan Rusya'daki bu tür kıyımlar ya da Romanya'daki hadiseler ki Romanya 93 harbinden sonra Osmanlı topraklarından çıkmıştı. Bu gibi Yahudilere karşı yapılan zulüm ve kıyımlar Yahudilerin Filistin'e doğru göç taleplerini ciddi anlamda arttırdığını görüyoruz.
Eyvallah hocam. Şimdi bu Endülüs, İspanya'da bulunan Müslüman ve Yahudilerin o dönemde Endülüs'ün yıkılmasıyla birlikte Osmanlı'ya sığındığını biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya mazlumlarına kimlik sormaksızın kucak açtığı bir devlet olduğunu tarih kitapları yazıyor. Peki bir de 2. Abdülhamit'in tahta geçişinin ilk yıllarında bir Yahudi göçü söz konusu. Az önce biraz değindiniz ama bunu biraz açmak istiyorum. Yani o dönemde Avrupa'da bir takım antisemitik hareketler dolayısıyla yaşadıkları coğrafyalardan kovulmak zorunda olan, daha doğrusu kovulan bir takım Yahudiler Osmanlı'ya sığınıyorlar. Abdülhamit'in ilk yıllarına denk geliyor bu dönem. O dönemde Osmanlı bu Yahudilere nasıl yaklaşıyor?
Şimdi Abdülhamit, evet, tahtın ilk yıllarında çok ciddi problemlerle karşılaşıyor. 93 Harbi bunlardan bir tanesiydi. İşte imparatorluğun maliyesi iflas etmiş, bu önemli bir sorundu. Dolayısıyla yavaş yavaş büyüyen sorunlardan bir tanesi de aslında bu Yahudi meselesinin siyasi bir boyut kazanması. Demin de ifade ettiğim sebeplerden dolayı aslında hem Avrupa'da hem Rusya'da birçok devlet artık Yahudilerden kurtulmak istiyor. Kendi ülkelerindeki Yahudilerden kurtulmak istiyor ve yavaş yavaş 1870'lerde gazetelerde Filistin'de bir Yahudi yurdu oluşturma fikri ortaya atılmaya başlanıyor. Ve bu önceleri belki birazdan da detaylandıracağız. Osmanlı'nın mali olarak zayıflamasından istifade ederek Osmanlı'nın ekonomik zaafından yararlanıp Filistin toprağını Yahudiler için isteme, talep etme durumları söz konusu olacak. Biz genelde hep Abdülhamit, Yahudi meselesi, Filistin vesaire deyince aklımıza Theodor Herzl gelir. Ama onun öncesinde de bazı Yahudi isimleri görüyoruz aslında bu tür teklifleri yapan. Öncelikle şunun altını çizmek gerekir ki eğer bugün 2. Abdülhamit bilhassa İslam dünyasında büyük bir üne sahipse bunda Filistin'e yapmış olduğu sahiplenmenin büyük bir katkısı olduğunu, yeri olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Ama 1879'da örneğin bir İngiliz Hristiyan ve seyyah Lawrence Oliphant adında birisi Osmanlı'ya mesela 33 maddelik bir teklif sunacak. İngiltere bu noktada özellikle başı çekiyor. Hatırlayalım, daha önceki sohbetlerimizde de bahsetmiştik. Montefiore diye 1840'larda Osmanlı Sultanı ile görüşen bir Yahudi vardı. Yani önümüzdeki haftalarda konuşacağımız Balfour Deklarasyonu, yani Filistin'de Yahudilere yurt verme işini İngiliz Dışişleri Bakanı yapacak yine. Dolayısıyla İngiltere bu noktada biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Ve bir yine İngiliz olan Oliphant 1879'da, yani Abdülhamit'in ilk yıllarında 33 maddelik bir teklif verecek. Yani bu teklifte Filistin yakınlarında bir sancakta, Kudüs'te olmasa da büyük bir arazi para karşılığında Yahudi yerleşimi için açılması istenecek. İşte iç işlerinde özel konusunlar, kendi güvenlik güçleri olsun gibi bir sürü seçeneği de içeren bir teklif olacak ama bunlar kabul edilmeyecek. Burada tabii önemli bir şeyi de söylemek gerekir. Yani dönemin konjonktürünü dikkate almak gerekir. Yani bir, bu dönemlerde artık çok ciddi miktarda artan misyoner faaliyetleri var bölgede. Yine daha önce konuştuk, Kırım Savaşı niye çıkmıştı? Kudüs'teki Hristiyanlar için kutsal olan bölgelerin, kurumların, kiliselerin Katolikler tarafından mı, Ortodokslar tarafından mı kontrol edileceği meselesiydi. Yani içeride aslında çok hassas dengeler var Filistin'de. Dolayısıyla Yahudi nüfusunun burada artması ciddi anlamda dengeyi bozacaktı. İkinci Abdülhamit'in genel anlamda Osmanlı topraklarına Yahudi göçüne karşı olmamakla birlikte Filistin'e Yahudi yerleşimine kesin bir tavır koyduğunu görüyoruz. Yani deminki 33 maddelik Oliphant'ın teklifine olumsuz cevap verecek ve Rusya'dan, Romanya'dan gelecek Yahudiler için şartlar öne sürecek. Bu henüz mesele daha çok siyasi boyut kazanmadan önce bile şu şartları öne sürdüğünü görüyoruz. Bir, Filistin'e göç etmeme şartı. Hı hı. Yani eğer ben gelecek Yahudileri ev sahipliği yapacaksam, onları yerleştirme hakkı, istediğim yere yerleştirme hakkı bana aittir. Yani İspanya'dan gelenleri nasıl ki Edirne, Selanik, İzmir, Manisa, Samsun, İstanbul, Kudüs'e farklı yerlere dağıttıysa, ben diyor bunları diyor yeni gelecekler varsa diyor Suriye'ye, Mezopotamya'ya boş yerlere yerleştiririm. Boş arazileri değerlendiririm ve onların bir çoğunluk olarak kümelenmesine izin vermem diyor. Bu bir. İkincisi de Osmanlı vatandaşı olma şartı. Çünkü bu dönem artık kapitülasyonların ve Avrupa devletlerinin himayeleri çok ciddi bir yumuşak karnı olacak Osmanlı Devleti'nin. Bu yüzden Avrupa devletlerinin vatandaşı olmalarını asla kabul etmeyecek. Gelsinler ama Osmanlı vatandaşı olsunlar, vatandaşlık vazifelerini yerine getirsinler, buna askerlik de dahil, ama Filistin'e de yerleştirmem diyor. Bunlar en genel anlamda Osmanlı'nın aslında kırmızı çizgileri, ama şunu da söyleyemiyoruz. Yani bunlara rağmen Filistin'deki Yahudi sayısı artmamış mıdır? Evet, artmıştır. Yani bir, demin de ifade ettik, imparatorluk içerisindeki Yahudilerin de Kudüs'e doğru hareketlendiğini biliyoruz. Yani bu mesela diyelim ki İstanbul'un bir haham başı yapmış bir adam görevi bittikten sonra gidiyor Kudüs'te yaşamaya devam ediyor. Ya da Yunanistan örneğini verdik. Bağımsızlığını kaybettikten sonra, bağımsız olduktan sonra buradaki Yahudiler daha farklı bölgelere doğru göç ediyorlar dedik. Ve çoğu zaman bu göçler de destekleniyor. Yani zengin Yahudiler var, işte Rothschild aileleri gibi, ya da çeşitli Yahudi kuruluşları var, Siyon aşıkları gibi, Yahudi kolonizasyon birlikleri gibi. Bunlar Kudüs'e ciddi anlamda para da aktarıyorlar. Burada bir koloni oluşması için para aktardıklarını da görüyoruz. Genel olarak şunu söyleyebilirim. 1881 yılına kadar, yani 19. yüzyılın ilk 3 çeyreğindeki Filistin'e doğru olan göçlerde imparatorluk içerisinde yaşayan Yahudiler daha büyük bir oran tutuyordu. Hı. Ama 1881'den sonra bu durum çok daha farklı bir durum, arz edecek, dönüşecek. Ve 1881'den sonra yabancı uyruklu Yahudiler, işte Rusya, Romanya ve başka Avrupa ülkelerinden olmak üzere, onların Filistin'e doğru bir göç talebi ağırlık kazanacak ve göç sayısında da bu milletleri öne çıkarken görüyoruz.
Eyvallah hocam. Şimdi Theodor Herzl konusu önemli. Buna değindiniz. Ama bir ara verelim. Aranın ardından, evet, hem bu mevzuyu biraz derinleştirelim, hem de Theodor Herzl konusuna değinelim. Efendim, kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan ve bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Aradan önce hocamla birlikte son dönem Sultan II. Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarındaki Osmanlı topraklarına Yahudi göçünü konuşuyorduk. Hocam dedi ki Sultan II. Abdülhamit Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmemeleri koşuluyla Osmanlı topraklarına gelmelerini kabul etmişti dedi. Buradan devam edeceğim. Hocam şimdi bu koşulda sanki şöyle bir şey sizin diyorum. Yani Sultan II. Abdülhamit sanki Yahudilerin oraya yerleşmesi durumunda bir devlet kurma potansiyeline sahip olduklarını öngörmüş de böyle bir koşul ortaya koymuş gibi geliyor. Doğru mudur bu acaba?
Tabii yani demin de ifade ettim. Kırım Savaşı ortaya çıkıyor Kudüs meselesinden dolayı. Yani Kudüs üç din içinde çok hassaslı, çok önemliydi. Ve burada önemli bir denge söz konusuydu. Burada artan Yahudi nüfusunun dengeleri bozacağı ve yeni siyasi krizlere yol açacağı çok aşikardı. Yani ileride söyleyecektim ama şimdi söylemiş olalım. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra bile zannedersem tahttan indirildikten 2 sene sonra yanındaki doktoruna hatıratında yazıyor, Doktor Hüseyin'in hatıratında. Bunlar diyor devletlerini yakın zamanda kuracak diyor. Yani bakın Abdülhamit gidişatın o yönde olduğunu biliyor. Kendi saltanatı boyunca bunu engellemeye çalışıyor. Büyük oranda da aslında ne diyelim tedbirleri alıyor. Onları biraz daha detay vereceğim ama şunu unutmamak lazım. Bir antisemitik hareketlerden bahsettik Avrupa'da. Yahudilerin maruz kaldıkları davranışlardan bahsettik. Dolayısıyla Yahudiler ya da Avrupa devletleri nezdinden baktığımızda Avrupalılar Yahudilerden kurtulmak istiyor. Ve yavaş yavaş böyle farklı alternatifler gündeme geliyor. Yahudiler için yurt arayışları söz konusu. Mesela bunlardan bir tanesi de yine bir meşhur Yahudi zengin Baron Hirsch. Bu çok zengin bir Yahudi. Bu adam Arjantin'de toprak satın alıyor devasa büyüklükte ve buraya Yahudilerin yerleşmesi ve işte burada tarımla iştigal etmeleri yönünde bir projesi var. Fakat Theodor Herzl mesela buna karşı çıkacak. Yani Yahudiler için sığınacak bir yer değil, aslında bir çözüm, yurt ya da aslında bu yurt kelimesini belki devlet olarak anlamak lazım. O açıdan 1880'lerden itibaren mesele daha da siyasileşmiş duruma geliyor. Abdülhamit de feraset sahibi bir Osmanlı Sultanı. Bunun için elinden gelen tedbirleri almaya çalışıyor açıkçası.
Evet, bir de meşhur Theodor Herzl meselesi var. Özellikle bu konu ısrarla birileri tarafından gündeme getiriliyor ki uzun yıllar önce tarihçi bir hocamız aslında Sultan II. Abdülhamit'in Theodor Herzl ile görüşmesinde hani toprak meselesi, toprak alma, borç ödeme meselesini bir kenara bırakalım. Nezaketen kabul ettiğini ve birkaç dakika görüşüp adeta başından savdığını ifade etmişti hocam. Biraz bu görüşmeyi anlatabilir misiniz acaba?
Evet. Bir de Theodor Herzl ismi çok öne çıkıyor Yahudi tarihinde ya da Siyonizm tarihinde. Kendisi aslında Budapeşte doğumlu, Macaristan doğumlu bir hukukçu ama gazetecilik yapan. Aynı zamanda Siyonizmin kurucusu olarak hep hatırlanır. Almanya'da antisemitizm parti programlarına bile girmişken o ortamda yetişen birisi. Dolayısıyla hep bir aklında bu Yahudi meselesine bir çözüm bulma fikriyle yetişiyor. Yahudilerin başka toplumlara asimilasyonu pek başarılı değil. Yani bu açıdan da devlet kurulmalı fikrini biraz daha öne çıkartıyor. Ve bu yerin de devlet olacak, yurt olacak yerin de Filistin olmasını özellikle Theodor Herzl altını çiziyor. Çünkü Filistin onların kutsal kitapları Tevrat'ta da kendilerine vaat edilen bir coğrafya olarak tanımlanıyor. Ya da yine Filistin'in, Kudüs'ün ilk çağlarını anlatırken işte Hazreti Musa Mısır'dan Filistin'e devlet kurmak için çıkar, Sina'ya vesaire geliyor ve oradan çıkıyor. Ama Hazreti Musa vefat edince devleti onun ardınları olan işte Hazreti Davud, Hazreti Süleyman kuracaktır. Dolayısıyla burayı bir ne diyelim yurt olarak görüyorlar. Ve Theodor Herzl'in belki bir başka önemi de Yahudi Devleti adında bir kitap yazmasıdır. Bu kitabı da aslında görüşlerini destekleyecek bir şekilde kaleme alıyor ve ne diyelim farklı kesimler tarafından okumaya başlanıyor. Abdülhamit'le görüşmesine gelirsek Theodor Herzl aslında bu Filistin'de düşündüğü yurt meselesi ki o coğrafya Osmanlı hakimiyetinde ancak Osmanlı Sultanı'yla görüşülerek çözülebileceğini düşünmeye başlıyor. 1896 yılının ortalarında, Haziran ayında İstanbul'a geliyor Sultan'la görüşmek için. 10 gün kadar İstanbul'da kalıyor fakat şey yapamıyor. Sultan'la görüşme imkanı olmuyor. Ona aracılık eden başka bir Yahudi var. Nevinsky adında yine bir gazeteci. Nispeten Abdülhamit'le arası iyi olan bir gazeteci. Bazı rivayetlerde Abdülhamit'in aslında bu gazeteciyi diyelim besleyerek kamuoyu oluşturduğu da söylenir. Gazeteci Theodor Herzl'in görüşlerini Abdülhamit'e açacaktır. Niyetini paylaşacaktır. Abdülhamit ise bizim onun bildiğimiz meşhur cümlesini kuracak. Yani aslında bu meşhur cümle Theodor Herzl'e karşı söylenmiş bir cümle değil. Nedir o? Bir karış toprak dahi satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletin bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmıştır. Yani bunu asla yapmayacağını net bir ifadeyle söylüyor. Hatta şu tür şeyleri bile görebiliyorsunuz. Demin de dedik ya, Filistin dışındaki başka coğrafyalara gelsinler diyor. Anadolu'da mesela yer verebileceğini söylüyor Abdülhamit. Bunun yanı sıra o sıralarda mesela Osmanlı Devleti'nin başını ağrıtmakta olan Ermeni meselesinin çözümünde ciddi katkılarınız olursa size diyor Anadolu'dan yerler göstereyim diyor. Ama bu da hem ne diyelim Yahudiler tarafından, Theodor Herzl tarafından çok kabul görmeyecek. Dolayısıyla ilk girişimleri çok ne diyelim sonuçsuz kalacak. Sultan'la dahi görüşemeyecek. Bu noktada Theodor Herzl'in görüşlerinde bile değişiklikler olduğunu görüyorsun. Mesela önce tam bağımsız, işte askeri gücü olan falan bir devletten bahsederken daha sonra tabi devlet, yani Filistin'e yerleşsin Yahudiler, iç işlerinde özellik olsun ama dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne tabi olsun gibi tabi bir devlet fikrine doğru evrilecek. Ama bu tabi devlet fikri de yine Abdülhamit tarafından kabul edilmeyecek. Theodor Herzl'in Abdülhamit'le görüşmesi oldukça geç. Mayıs 1901 tarihinde görüşüyor. Ama bu tarihe kadar Theodor Herzl neredeyse her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Abdülhamit'in Alman İmparatoru 2. Wilhelm'le olan dostluğu. Ve bu dostluğu kullanmak isteyecek. Bunun aslında hem Theodor Herzl'in hem de Alman İmparatoru'nun işine yarayacak yönleri var. Almanlar Yahudilerden kurtulmuş olacak. Eğer isteklerini kabul ettirirse Yahudiler de Filistin'e yerleşmiş olacaklar. Ama Abdülhamit bunu yine reddedecek. Yani 2. Wilhelm yanılmıyorsam hatıratında söylüyor. Yani diyor ikinci bir cümle kuramayacak netlikte diyor benim diyor sözümü kesti diyor ve diyor bunu tamamen reddetti diyor. Dolayısıyla Abdülhamit'in bu konuda çok net ve kat'i bir tavrı olduğunu görüyoruz. Tabii Theodor Herzl diğer taraftan da Yahudi Siyonist kongrelerini topluyor. 1897'den itibaren her sene bu kongreyi düzenli bir şekilde yapıyor. Osmanlı Sultanı'na mektuplar yazıyor ve bir başkasını yine aracı kılarak Sultan'la görüşme talebinde bulunuyor. Bu aracı da meşhur Yahudi asıllı Macar Türkolog Vamberi. Hatırlarsa dinleyicilerimiz televizyonda oynayan meşhur dizide de gerek Theodor Herzl gerek Vamberi önemli figürler arasındaydı. Dolayısıyla Vamberi'nin aracı olmasıyla Theodor Herzl Mayıs 1901'de Abdülhamit'le ilk defa yüz yüze görüşecek. Bu aslında öyle kısa bir 5-10 dakikalık görüşme değil. Yani 2 saate yakın bir görüşme olduğu biliniyor. Ama ilginç bir nokta şu, sizin de altını çizdiğiniz konulardan birisiydi bu. Bu görüşmede Filistin'e Yahudi yerleştirilmesi meselesine hiç değinilmiyor. İlginç olan bu. Belki Theodor Herzl biraz daha işi ne diyelim aba altından sopa göstermek mi denir? Farklı bir bağlamda değerlendiriyor. Osmanlı'nın borçları meselesini açıyor ve bu borçların nasıl konsolide edileceği, bunun karşılığında Osmanlı'nın yeraltı ve yerüstü kaynakları konuşuluyor. Yani aslında ima yoluyla siz burada bize toprak verirseniz, bunu açıkça ifade etmese de biz mali konularda size destek oluruz tarzında yaklaşımda bulunacak. Ve bu noktada da Abdülhamit'e bazı raporlar hazırlayacak. Maliye ile ilgili, yeraltı kaynakları ile ilgili sultana mektuplar yazacak. Daha sonra Baba Ali'deki çeşitli zevatla görüşecek. İşte 1902'de sadrazamla görüşecek. Dolayısıyla bu görüşmelerinde aslında pek bir netice alamadığını görüyoruz. Yani Osmanlı'nın ya da Abdülhamit'in ifade ettiği devlet politikası değişmez bir şekilde kalıyor. Yani tabiri caizse şu söyleniyor: Osmanlı topraklarına ayak basan Yahudilerin Osmanlı tabiyetine girmeleri, Osmanlı vatandaşlığına girmeleri ve eski tabiyetlerini, yani eğer bir Avrupa devleti vatandaşıysa bundan çıktıklarını belgelemeleri, gerekirse askerlik yapmayı kabul etmeleri gerekir diyor. Yerleştirme işleri devlet tarafından yapılır ve 5-6 Yahudi aileden fazlası da bir arada bulunamaz. Yani bu net kriterler aslında. Abdülhamit bunu her ne kadar Theodor Herzl ile yapılan görüşmede bunlar gündeme gelmese de akabinde bunları paşalarıyla Theodor Herzl'e de iletiyor. Ve bu noktada Theodor Herzl'in aslında hayatı sırasında bir başarıya ulaşamadığını da görüyoruz. Çünkü 1904'te ölecek. Öldüğü tarih itibariyle talebi bakımından bir arpa boyu mesafe alamadığını aslında görüyoruz.
Hocam, Theodor Herzl Avrupa'da Siyonist Kongre'yi toplayan bir gazeteci. Bunun ötesinde açıkçası çok da böyle abartılacak bir kişiliğe sahip değil. Veya hani tırnak içerisinde söylüyorum, Siyonist davaya, Siyonizme çok da böyle büyük hizmetler yapmış bir kişi değil ama ısrarla özellikle Abdülhamit meselesi söz konusu olduğunda ön plana çıkarılıyor. Bunun sizce temel bir gerekçesi var mı? Niçin böyle bir şey yapılıyor? Niçin Theodor Herzl sık sık ve ısrarla dile getirilmeye çalışıyor hocam?
Evet, yani tabii şöyle söyleyelim. Biz az önce meselenin biraz daha Osmanlı perspektifini anlatmaya çalıştık. Yani evet, Theodor Herzl emellerine ulaşamadı en azından kendi kaydı hayat döneminde. Ama diğer taraftan Yahudi perspektifinden baktığımızda da önemli bir lider olarak da duruyor aslında. Yani bu Siyonist kongrelerini toplaması, işte bu belki de Batı dünyası içerisinden baktığımızda Herzl'in önemi Yahudi meselesi hakkında ciddi bir kamuoyu oluşturmasıdır. Yani evet, somut bir şey ortaya çıkmamış olabilir ama ciddi bir kamuoyu oluşturmuş ve belki de bunun meyvelerini çok sonra 1917'de işte Balfour Deklarasyonu'yla Filistin'de Yahudilere yurt açıldığında belki meyvesini toplayacaktı. Kendisi görmedi ama bu tür gelişmeler tabii ki oluyor Birinci Dünya Savaşı sırasında. Dolayısıyla sıradan birisi olarak görmek de pekala belki doğru olmayabilir. Benim kanaatim o yönde. Bu kamuoyu oluşturması bakımından belki hakkını teslim etmek gerekir. Yani gerek gazetede, gerek yazdığı kitaplarda, gerek birçok ileri gelenle yapmış olduğu görüşmelerle yılmıyor, pes etmiyor. Daima bu meseleyi gündemde tutuyor. Belki bir Müslüman olarak da bizler bile kendi davamıza bu kadar sarılıyor muyuz diye düşünmek gerekir açıkçası.
Eyvallah. Yani şöyle, Yahudi meselesine Theodor Herzl kadar hizmet eden, sahiplenen başka isimler de var ama özellikle bizim coğrafyamızda Türkiye'de tabii sık sık Theodor Herzl ismi gündeme getiriliyor. Ve ben açıkçası yani bizim tarafımızdan çok da büyütüldüğünü düşünüyorum yani hocam.
Şöyle bir de belki şu farkı söyleyelim. Şimdi mesela Montefiore isminden bahsettik. Bu 1840 yılında Abdülmecit'le görüşüyor. Montefiore Kudüs'te acayip yatırımlar yapıyor. Yahudilere acayip maddi destekler veriyor. Bırakın Bağdat'taki Yahudilere destek çıkıyor. Ama mesela Montefiore ile Theodor Herzl karşılaştırıldığında şu söylenebilir. Montefiore hayırsever bir Yahudiydi, zengin bir Yahudiydi. Ama Theodor Herzl aynı zamanda bir Hristiyan'dı. Bir Siyonist'ti. Yani Yahudi olmakla Siyonist olmak arasında bir ayrım var. Bugün bile İsrail'in içerisinde ya da New York'ta Yahudilerle Siyonistlerin birbirinden farklılaştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla o Siyonizmin ilk temellerini atması bakımından belki Theodor Herzl önemli olarak bir yer tutuyor diyebiliriz.
Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Osmanlı Yahudi göçünü engellemek için bir takım tedbirler alıyor. Açıkçası Sultan II. Abdülhamit'in Yahudileri Osmanlı topraklarına kabul ederken bir takım koşullar öne sürdüğünü ifade buyurmuştunuz. Bunun dışında Yahudi göçünü engellemek için ne gibi tedbirler alınmış?
Şimdi Abdülhamit evet elinden geleni yapıyor ama Kudüs'teki Yahudi nüfusunun aynı kaldığını söylemek doğru değil. Yani Yahudi nüfusu Kudüs'te, Filistin'de gittikçe artıyor. Bu çoğu zaman gayri resmi yollardan oluyor. Gayri resmi yollardan Yahudiler göç etmeye, Filistin'de yerleşmeye başlıyorlar. Tabii 1880'lerden itibaren bir dizi tedbir alındığını da görüyoruz. Ne gibi? Öncelikle diplomasi aracı kullanılıyor. Yani Osmanlı'nın batıdaki, Avrupa'daki büyükelçileri Avrupalı devletlerin Yahudilerin göçünü teşvik etmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Ama tabii bu uyarılarda bir yere kadar. Çünkü çok önceki dönemlerden itibaren başlayan belli angajmanlarımız var. Kapitülasyonlar var. Tanzimatla beraber uygulanan bazı kanunlar var. Dolayısıyla bu engellemeleriniz de bir yere kadar oluyor. Yani bir Yahudi hac ziyareti için Kudüs'e gitmek istediğinde bunu engelleyemiyorsunuz. Ya da bir iş adamı Kudüs'e iş yapmak için gitmek istediğinde bunu engellemeniz kolay olmuyor. Yani bununla ilgili yasaklar getiriliyor 1882'den itibaren. Ama işte insanların, Yahudilerin bir kısmı iş adamı gibi görünüyor. Hacılardan bazıları izlerini kaybettiriyor vesaire. Kapitülasyonlar özellikle ticari ilişkilerde ciddi bir kalkan vazifesi görüyordu. Mesela Osmanlı bunu da bypass etmek için şu tedbiri uygulamaya başlayacak. Kapitülasyon ya da batılı tüccarlara verilen imtiyazlar sadece ticari bölgede geçerlidir diyecek. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme yapacak. Yani ne demek istiyor? Kudüs diyor aslında bir dini şehirdir. Ticaretiyle öne çıkan bir şehir değildir. Dolayısıyla buraya Yahudi iş adamlarının girişini engellemeye çalışacak. Ya da diyecek ki hac için gelseniz bile pasaportlarınıza vizeyi işte Osmanlı konsolosluğundan alın, buraya belli depozitolar verin ya da büyük elçilere, konsolosluklara verdiği talimatlarla vize işlemlerini zorlaştırması isteniyor Yahudilere karşı. Dolayısıyla belli bir tedbir dizisini aslında görmek mümkün. Hatta pasaportların mutasarrıfla bırakılması, geçici kırmızı kartlarla ziyaret yapılması falan gibi uygulamalar oluyor. Ama bunların hepsi açıkçası Avrupalı devletler tarafından kabul edilmeyecek, itirazları olacak ve artan Avrupa baskısı sebebiyle gruplar halinde olması da teker teker gelmek kaydıyla Yahudi girişlerine izin verilecek. Kimisi hac için, kimisi ticari ilişkiler için. Bazen bu ziyaretleri 3 ay süre ile sınırlanacak. 3 ayın bitmesinde işte sınır dışı edilmesi vesaire gibi kararlar görülüyor. Ama bunlarda da çoğu zaman bu tür uygulamalar ya da kararların uygulanabilmesi için Avrupalı devletlerin de desteği gerekiyor. Avrupalı devletler ise bırakın destek vermeyi, aksine bu Yahudileri himaye ediyordu. O yüzden bu tedbirlere rağmen Yahudi göçü belli miktarda da olsa devam ediyordu. Yani kapitülasyonlar ve Avrupa devletlerinin koruması, himaye etmesi Yahudi göçünün engellenmesini adeta imkansız hale getiriyor diyebiliriz. Bir diğeri de aslında zengin Yahudilerin özellikle toprak satın almaları. Demin de ifade ettim, mesela Tanzimat reformlarından bir tanesi toprak reformu. 1867'den itibaren Osmanlı'da yabancılara toprak satışı mümkün hale geliyor. Dolayısıyla yabancılar, Yahudi de olabilir, toprak satın alma girişimine başlıyorlar. Her ne kadar Abdülhamit bilhassa Theodor Herzl'le görüştükten sonra bununla ilgili kısıtlamalar getirse de ciddi anlamda tamamen engellenmesi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde bile Kudüs'teki Yahudi sayısının arttığını söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 25 bin, 30 bin civarında Yahudinin Filistin'e göç ederek buraya yerleştiğini Abdülhamit döneminde söyleyebiliriz. Burada ilk başlarda söylediğim şeyin altını tekrar çizeyim.
Buyursunlar.
Yahudi tarihi açısından da bakıldığında Yahudiler aliya dedikleri bir kavram var. Yani toplu göç. Bu toplu göçü de belli tarihlere bölmüşler. Mesela birinci Yahudi göçü 1882 ile 84 arasındadır. Tam da işte bu Rusya'daki mezalimden kaçan Yahudiler vesaireyle başlayan bir göçtür. Bu Abdülhamit dönemine denk geliyor ve işte Theodor Herzl öncesi dönemde yaklaşık 25 bin 30 bin civarında Yahudi'den bahsettim az önce. Bunların yaklaşık olarak 30 civarında yeni köy oluşturduğunu Abdülhamit döneminde söylemek mümkün. İkinci bir dalga, ikinci Yahudi göç dalgası 1904 ile 1914 arasında olacak. Bunu da özellikle yine Rusya'daki 1904 tarihindeki bir kıyıma tarihliyor birçok araştırmacı. Kabaca ifade etmek gerekirse Abdülhamit döneminin sonunda, yani 1908-1909 tarihleri itibariyle Filistin'de yaklaşık olarak 85 bin civarında, 80-85 bin civarında bir Yahudi olduğu tahmin ediliyor. Ve yüzde olarak da Osmanlı Yahudilerinin %14'ü Kudüs'te ya da Filistin'de yaşamış oluyor böylece. Dolayısıyla Rothschild gibi, Baron Hirsch gibi zengin Yahudilerin destekleri önemli. Aynı zamanda çeşitli kuruluşlar, yani Siyon Aşıkları Kuruluşu, Yahudi Kolonizasyon Birliği gibi kuruluşlar da bu tür yerleşimleri maddi ve manevi anlamda destekliyorlardı. Abdülhamit'in her türlü tedbirine rağmen Avrupa devletlerinin himayesi ve kapitülasyonlar bir anlamda bunun tamamen engellenmesini pek mümkün kılmıyordu. Demin de ifade ettik, 1882'den önce Osmanlı'da yaşayan Yahudilerin bile Filistin'e doğru göç ettiğinden bahsettik. Dolayısıyla yüzyılın sonuna doğru ya da 21. yüzyılın başlarında Filistin'deki Yahudi nüfusu artık 80 binleri aşmış durumdaydı diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Sultan II. Abdülhamit dönemine ilişkin hakikaten ufuk açıcı bir söyleşi oldu. İnşallah bu konuyu konuşmaya devam edelim hocam. Çünkü hakikaten...
Tabii şöyle söyleyeyim. Bunun belki birkaç aşaması daha var. Yani Yahudilik ya da İsrail Devleti tarih açısından bakarsak. Balfour Deklarasyonu, Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin'de Yahudilere yurt verilmesi ve 1948'deki paylaşım meselesi, İsrail Devleti'nin ortaya çıkartılması meselesi. İnşallah onları da önümüzdeki haftalarda, daha sonraki tarihlerde konuşuruz diye ümit ediyorum.
İnşallah hocam. Tekrar çok teşekkür ederim. Bu arada böyle uzaktan konuşuyoruz. İnşallah yakın zamanda tekrar stüdyoda buluşarak programlarımızı oradan çekmeye devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bu hafta Sultan II. Abdülhamit dönemi Yahudileri ve Yahudi göçünü masaya yatırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.